Ayrım 12.
Bu hava içinde İsrail'e gitmek isteyen Yahudilerin sayısı hızla arttı. Türk hükümetinin 1948 yılında yoğunlaşıp 1949'da devam eden o göç hakkındaki tavrı çelişkiliydi. Bir ara gitmek isteyenlere pasaport vermeme yolu tutuldu. Sonra bu yumuşatıldı. Turist olarak gidenlere izin verildi. Sonra gidişler daha da kolaylaştırıldı. Sonuç olarak gitmek isteyen herkes başlangıçta biraz zahmet çekse de gidebildi. Gidenler 1948'de 4-5 bin civarındayken 1949'da 30 bini aştı. Büyük kısmı İstanbul dışında yaşayan Yahudilerdi. Trakya'daki, İzmir'deki, Bursa'daki cemaatlerin nüfusu büyük ölçüde azaldı. Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki küçük cemaatlerde Van'daki 250 kişilik, Hakkari'deki 26 kişilik cemaatler gibi tümüyle göç etti. İleriki yıllarda göç edenlerden geri dönenler de oldu. Fakat bunların oranı %8 civarını aşmadı. 1948-1949 yıllarında İsrail'e göç eden Türkiye'li Yahudilerin sayısının hızla artması Türk basınında eleştirilere yol açmıştı. Türkiye Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'in bölünmesi planına aleyhte oy vermişti. Bunu Araplarla da iyi ilişki içinde olma politikasının gereği saymıştı. Ama gazetelerimizde İsrail'in kuruluşunu sempatiyle karşılayan yazarlar vardı. Fakat onlar arasında bile bizim Yahudi vatandaşlarımız niye gidiyor diye gidenleri kınayanlar çoktu. Yahudiler arasında bu konuda fikir ayrılıkları çıkıyordu. Kalanlardan bir kısmı İsrail'i desteklemekle birlikte gidenleri eleştiriyordu. Türkiye'de kalmak İsrail davasını desteklemeye engel değil diyorlardı. Bu tartışmalar zamanla duruldu. 1940'lı yıllarda Türkiye'de yaşamakta olan Yahudilerin yaklaşık yarısı İsrailli oldu. Ama Türkiye ile ilişkilerini kesmediler. Bu konuda önemli bir araştırma yapan Rifat Nebali, Aliya, Bir Toplu Göçün Öyküsü adlı kitabında Türkiye'den İsrail'e göç edip bugün orada yaşayanların durumunu da ele alıyor. Gidenlerin çocukları ve torunlarıyla birlikte artık 100 bine varan bir koloni oluşturduklarını yazıyor. Bali şöyle diyor, İsrail'de yaşayan Türk asıllıların bir özelliği kültürel ve dilsel anlamda diasporada yerleşik bir Türk toplumu olmasıdır. Ancak başta Almanya olmak üzere Avrupa ve Avustralya'da yaşayan Türk diasporası üzerinde hayli sayıda inceleme yayımlanmış ve sergiler açılmışsa da İsrail'deki Türk diasporasının hangi koşullar altında oluştuğu hiç incelenmemiştir. Bali bizce de haklıdır. Gerçi kendi araştırması bu konuda önemli bir adımdır. Ama herhalde bu adımın arkası gelmelidir. İsrail'deki Türk diasporası sadece nasıl oluştuğu açısından da değil, bugünkü yaşam koşulları ve güncel konulardaki eğilimleri dahil her yönüyle üniversitelerimizdeki ve basınımızdaki araştırmacılar tarafından ele alınmalıdır. Amerika. İstanbul'da bir Bahriyeli. Biz konuksever bir milletiz. Traktörün de çocuk mamasının da en iyisi. Fırsat buldukça çıkabilen gazete, Sabahattin Ali ile Aziz Nesin'in Marco Paşası ve öteki paşalar. Yavuz ne yapalım bu adamı şimdi dedi. Bilmem dedim, hadi güle güle desek ayıp olur. Acaba bir yerde çay kahve bir şey mi ısmarlasak? Bence soralım, istemem derse mesele yok. İsterse şurada bir kahve gördük ya oraya götürürüz. Bence de iyi olur dedim. Yavuz Renda şimdi ülkemizin değerli bir doktoru. O zamanlar Ankara'da Atatürk Lisesi'nde sınıf arkadaşıyız. Ama o sırada İstanbul'dayız, Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi'nde. Yıl 1948, 10. sınıfı bitirip son sınıfa geçmişiz. Yaz tatili başlamış, biz ailece İstanbul'a gelmişiz. Yavuz da öyle. Bir yerde buluşmuşuz, birlikte İstanbul turu atıyoruz. Adam İstiklal Caddesi'ne rastladığımız bir Amerikalı denizci, o zamanın deyimiyle Bahriyeli. Üniformalı, kepli, sarışınımsı, bizden en çok 3-5 yaş daha büyük, daha fazla değil. İstanbul'a gene bir ABD gemisi gelmiş. Bu da Missouri'nin 1946'daki gelişinden sonra zaman zaman rastlanan bir gemi ziyaretlerinden biri. Gemidekiler Beyoğlu'nda gruplar halinde gezmeye çıkmışlar. Bizim Bahriyeli de ya arkadaşlarını kaybetmiş ya da yalnız kalmak istemiş. Ortalıkta sallana sallana dolaşıyor. Nasıl oldu tam hatırlamıyorum. O mu bize bir şey sordu, Yavuz mu ona? Birden aramızda bir konuşma başladı. Konuşma diyorum ama bu bildiğimiz konuşmalardan biraz farklı. Bizim Yavuz'la okuldaki yabancı dilimiz Almanca. Lisede Bayan Christinius gibi Ankara'nın en ünlü Almanca hocasından ders alıyoruz. O dilde kendimize güveniyoruz. Önce bu Amerikalılar da herhalde bir yabancı dil öğrenmişlerdir. Bizimkinin yabancı dili belki de Almancadır diye bir umuda kapıldık. Sorduk Amerikalı'ya, herkesin bildiği klasik İngilizce soruyla. Do you speak German? Bahriye'nin no dedi. French, no. O zaman tabii bilmiyoruz sıradan Amerikan okullarında yabancı dil öğrenilmediğini. Amerikalıların pek çoğunun başka ülkelerin dilleri bir yana haritadaki yerlerini bile doğru dürüst bilmediğini. Amerika Batı dünyasının en güçlü ülkesi ya, sıradan Amerikan vatandaşlarının bile her konuda herkesten daha bilgili olduğunu sanıyoruz. Doğrusu Bahriyeli'nin no cevaplarıyla biraz hayal kırıklığına uğradık. Ama onun gözümüzdeki önemi çok da azalmadı. Durum meydandaydı. Amerikalılar İngilizceden başka bir dil öğrenmeye ihtiyaç duymayabilirdi. Bizim İngilizce öğrenmeye ihtiyacımız belli ki daha fazlaydı. Ayrıca aramızdaki diyaloğu sürdürmek için çaba göstermek bizim görevimizdi. Tabii o bir yabancı, biz ev sahibiyiz. Ayrıca Türk'üz. Konuksever diye bilinen bir milletiz. O özelliğimizin gereğini yapmalıyız, öyle alışmıştık. Benim İngilizceden bildiğim kelimeler hem kulaktan dolma hem sayacağız. Bunu işaret diliyle telafi etmeye çalışıyorum. Yavuz benden daha iyi, galiba biraz özel ders almış. Ama o da kelime bulmakla zaman zaman güçlük çekiyor. Bahriyeli soruyor, biz el birliğiyle cevap yetiştirmeye çalışıyoruz. Böylece birlikte yürüdük ve tam bir görev bilinci içinde çabalayıp anlattık ona, görüp öğrenmek istediklerini. Üzerinde bulunduğumuz caddenin İstiklal Caddesi'nin İstanbul'un en önemli caddesi olduğunu, Taksim'deki anıtta önde duran kişinin yeni Türkiye'nin kurucusu Atatürk olduğunu, yanlış anlama veya yanlış anlatma üzerine ama hayır öyle değil diyerek Atatürk'ün artık hayatta olmadığını, Cumhurbaşkanı'nın İsmet Paşa olduğunu, paşa sözünün general anlamına geldiğini, İstanbul'un Türkiye'nin en büyük şehri olduğunu ama başkentin Ankara olduğunu, bunlara benzer daha birçok şey anlattık. O da bize Amerika'nın devlet başkanının Truman, başkentinin Washington olduğunu, kendi askerliğinin daha yeni olduğunu, böyle uzun bir geziye ilk defa çıktığını, gemiden bir İtalya'da bir de Mısır'da indiğini, İstanbul'u çok güzel bulduğunu anlattı. O arada ona beautiful'un Türkçesinin güzel veya çok güzel olduğunu öğreterek ilk Türkçe sözü kullanmasına ve İstanbul çok güzel demesine yardımcı olduk. Bir süre sonra laf biter gibi oldu veya bizim İngilizce kelimeler açılan konulara yetmemeye başladı. Konuğumuza veda etme aşamasına geldik ama işte yukarıda belirttim, geleneksel Türk nezaketinin gereği olarak bunu bir çay veya kahve içme önerisiyle yapalım dedik. Soruyu Yavuz sordu, nasıl sordu hatırlamıyorum. Galiba bir ihtiyatsızlık yaptı. Öneriyi çay veya kahve diye sınırlamadı. Bir şey içer misin dedi. Bahriyeli hiç tereddüt etmedi, yes dedi. Hemen arkasından da bazı başka kelimelerle birlikte beer dedi. Öteki kelimeleri anlamadım ama beer'in ne olduğu belliydi. Cheers ve şerefe. Bu beklemediğimiz bir şeydi. Biz kendimizi çaya kahveye göre hazırlamıştık. Biraz önce önünden geçmiştik. Caddenin bir sokakla birleştiği köşede bir kahve vardı. O işi orada halledecektik. Fakat şimdi bira için bir meyhane veya birahane bulmak gerekirdi. O da henüz uzmanlık alanımız içinde değildi. Gerçi bira içmediğim bir şey değildi. Düğünlerde, derneklerde içmeme çoktan izin çıkmıştı. Ayrıca bizimkiler bazen Ankara'da Gazi Orman Çiftliği'ndeki bira parkına giderler, beni de götürürlerdi. Orada da gazoz yerine bira içmem artık normal sayılıyordu. Ama tek başına veya arkadaşlarla birlikte birahane müşteriliği yapmamıştık. Amerikalı'nın bira tercihiyle birlikte önümüze çıkan soru işaretlerinden biri de finansman konusundaydı. Acaba bizde bira işine yetecek kadar para var mıydı? Amerikalı fark etmesin diye sanki birahane yeri arıyormuş gibi bir yerleri göstererek Yavuz'a sordum. Sende para durumu nasıl? Bir rakam söyledi, şimdi hatırımda değil. Herhalde 1 lira 2 lira gibi bir şey söylemiştir. O zamanın ölçüleri öyleydi. Bira fiyatı da 40-50 kuruş civarında olabilirdi. Aklımdan o rakamı bendeki parayla topladım, bir tahmin yaptım. İdare edebiliriz diye düşündüm. Ama gene de birer birayı aşmazsak daha iyi olacaktı. Biraz yürüdük, İstiklal Caddesi'nin bir köşesinde bir birahane bulduk. Girdik, bar gibi bir yeri var. Üçümüz yan yana sıralandık. O zamanlar bira üretmek özel sektörün işi değil, sadece tekel idaresinin işi. Ankara'da Çiftlik'te, İstanbul'da da Bomonti'de birer bira fabrikası var. Fıçı birası da yapıyorlar. Bizim biralar fıçıdan geldi. Orada da biraz sohbet, o arada bardak tokuşturma sohbeti. O bize cheers demeyi öğretti, biz ona şerefe demeyi. Biz Yavuz'la bardaklarımızdakini yavaş yavaş içiyoruz ama Amerikalı daha hızlı. Ben ikinciyi içmek isterse ne yaparız diye endişeleniyorum. Ayrıca birden aklıma geldi, ya bu Amerikalı kafayı çektikten sonra bize kadın nerede bulunur diye sorarsa ne yaparız? Çünkü bir filmde görmüştüm, İtalyan gençleri, hatta çocukları İtalya'ya gelen Amerikalılara çöp çatanlık yapıyordu. O da İtalya'ya uğrayarak gelmişti, bizden öyle bir şeyler bekliyor olmasın? Ne yaparız o zaman? Yavuz'a artık yavaş yavaş kalksak mı diye sordum. İyi olur dedi. İş bunun uygulanmasına kaldı ve de seremonisini nasıl formüle edeceğimize. Önce hesabı mı ödesek, yoksa önce Allah'a ısmarladık deyip sonra mı ödesek? Bunu düşünürken sorunu bir anda çözüveren bir gelişme oldu. Birahaneye 7-8 kişilik bir Amerikan Bahriyelisi grubu girdi. Bizimkiyle hello diye selamlaştılar, yanına geldiler. Bazısı oturarak, bazısı ayakta biralarını ısmarlayıp onunla konuşmaya başladılar. Belli ki aynı gemideler, hatta bazıları yakın arkadaş. Yavuz'la fısıldaşıp bunu fırsat saydık. Bizim Bahriyeli'ye artık gitmek zorunda olduğumuzu anlattık. 3 birayı ödeyip goodbye dedik. O zamanlar bay bay yok veya biz bilmiyoruz. Birahaneden çıktık, artık içimiz rahattı. Görevimizi tamamlamıştık. Misafirimizi ağırlamış, üstelik yalnız bırakmamış, arkadaşlarına teslim etmiştik. Bu satırları 2003 yılında yazarken bugünkü Profesör Doktor Yavuz Renda ile görüştüm. Hatırladıklarımızı bir araya getirdik. İkimiz de o gün bira içtiğimiz Amerikalı'nın adını hatırlamıyoruz. Bana Tom gibi geliyor ama emin de değilim. Adı ne olursa olsun benim rastladığım ilk Amerikalı oydu. Bir dönem bir çocukla bazısını anlattım. Almanlardan, Fransızlardan tanıdıklarım olmuştu. Ama bir Amerikalıyla tanışıklığım ilkti. Bu Yavuz için de öyleymiş. Truman Doktrini ve Türkiye. Birkaç yıl içinde hepimizin tanıdığı Amerikalılar artacaktı. Ankara'da bizim mahallede de ev kiralayıp yerleşen birçok Amerikalı görecektik. Bazısı üçü beşi bir arada oturan asker Amerikalılar, bazısı eşleri çocuklarıyla gelen uzman Amerikalılar. Hepsinin hali vakti yerinde, çoğunun arabası veya makam arabası var. Bu mahallemizdeki ev sahiplerinden bazısını bir apartman dairesine taşınıp bahçeli evlerini Amerikalılara kiraya vermek gibi gelir getirici projelere yöneltecekti. İleride anlatacağım, bunu biz de yapacaktık. Bizim de bir Amerikalı kiracımız olacaktı. Bu gelişme Missouri'nin ziyaretiyle başlayıp Truman yardımı ve Marshall yardımıyla devam eden sürecin doğal bir sonucuydu. 1939'dan itibaren Rus talepleri karşısında kalan Türkiye'nin yeri artık giderek kurumlaşmakta olan Batı blokuydu. Eğer o bloka katılmasaydı Rus tehlikesi karşısında yapayalnız kalacaktı. Türkiye iktidardaki ve muhalefetteki siyasetçileriyle, askerleriyle, basınıyla ve halkının geniş kesimleriyle yeni yerinden memnundu. Truman doktriniyle kendini Rus tehlikesine karşı bir ölçüde de olsa güvenceye kavuşmuş sayıyordu. Ayrıca Truman ve Marshall planlarıyla bir miktar ekonomik yardım almıştı ve alıyordu. Bu yardım gerçi Yunanistan'ın aldığından hayli azdı. Truman doktriniyle iki ülkeye birden ayrılan 400 milyon doların 1/4'ünden fazlası Yunanistan'a gidiyordu. Marshall yardımında da aşağı yukarı aynı ölçü uygulanıyordu. Çünkü iç savaş içindeki Yunanistan yardıma daha muhtaç sayılıyordu. Ama öyle de olsa o yardımın Türk ekonomisine faydası gene de büyüktü. Propaganda görevi. Truman doktriniyle ve Marshall planıyla başlayan yardım mekanizmalarının işlemesi için Yunanistan gibi Türkiye'de Amerika ile iki anlaşma imzalamıştı. Antlaşmalar Amerika'nın yardım alan diğer ülkeler gibi Türkiye'ye de koyduğu standart şartları içeriyordu. Bunlara göre Türkiye yardımları amacına uygun bir şekilde kullanacaktı. Parasını istikrarlı, bütçesini dengeli tutacaktı. İç ve dış ticarette rekabeti engelleyici önlemler almayacak, müdahaleci davranmayacak piyasa mekanizmalarının işlemesini kolaylaştıracaktı. Bunlar bugünkü IMF koşulları gibi ayrıntılı olmasa da ilke bazında onları andıran bazı yükümlülüklerdi. Türkiye bunlara uymaya çalışacağını taahhüt etmişti. Antlaşmalardaki ifadeler katı değildi ama Türkiye onları fiilen kontrol edecek olan özel bir Amerikan iktisadi misyonunun kurulmasını kabul ediyordu. Bu misyonun örgütü Ankara'da yerleşecekti. Mensupları Amerikan Büyükelçiliği mensuplarının tüm diplomatik ayrıcalıklarına sahip olacaklardı. Buna paralel olarak tüm Amerikan vatandaşlarının Türkiye'ye ve Türkiye içinde her türlü seyahatleri kolaylaştırılacaktı. Böylece Amerikan yardımıyla birlikte çok sayıda Amerikalı görevlinin de Türkiye'ye, o arada bizim mahalleye de gelip yerleşmelerinin altyapısı hazırlanmış oluyordu. Ayrıca yapılan yardımların amaçları ve içerikleri hakkında iki ülkede de geniş yayınlar yapılması öngörülüyordu ki bunun sonradan hayli ilginç sonuçları ortaya çıkacaktı. Truman yardımıyla ilgili 12 Temmuz 1947 tarihli anlaşmada şöyle deniliyordu. Türkiye hükümeti bu yardımın amacı, kaynağı, mahiyeti, genişliği, miktarı ve ilerleyişi hakkında Türkiye'de tam ve devamlı yayın yapacaktır. Madde 3, fıkra 2. Marshall yardımıyla ilgili anlaşmada da Türkiye'nin yardımla ilgili bilgileri yayma yükümlülüğü şu şekilde formüle ediliyordu. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bu kabil malumatı, bu tür bilgileri neşir vasıtaları yani yayın araçları emrine amade tutacak ve bu kabil yayım için münasip kolaylıklar sağlanmasını temin etmek üzere her türlü ameli tedbirleri ittihaz eyleyecektir. Yani pratik önlemler alacaktır. Madde 7 fıkra 3. Bu Türk hükümetinin kendi yurttaşlarına Amerikan propagandası yapma görevini üstlenmesi demekti. Türk hükümetinin bu maddelerin gereğini özenle yerine getirdiğinin örneklerine o yıllardaki radyo ve gazete yayınlarında sık sık rastlanıyordu. Devlet radyosuna Marshall yardımından gelen traktörler, cipler, pulluklar için özel programlar izliyorduk. Gazetelerde onların gemilerden indirilişiyle ilgili resimler ve röportajlar görüyorduk. Ayrıca Amerikalılar tarafından hazırlanan resimli, krokili broşürler yayımlanıyordu. Marshall planının felsefesinin anlatılmasına çalışılıyordu. Bu anlatımlara göre plan Amerika'nın girişimiyle başlamıştı ama katılan ülkelerin dayanışması ve işbirliğiyle yürüyecekti. Türkiye'deki yayınlarda örnekleri görüldüğü gibi yürüyen tekerlekler üzerine şunun gibi cümleler yazılıyordu. Marshall planı sayesinde medeni insanlar insan nesline yardım edebilmek uğrunda modern teknik üzerindeki maharet, beceri ve bilgilerini paylaşıyorlar. Tabii şunu unutmamak gerekli. Bu gibi propaganda yayınları sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da plan çerçevesindeki her ülkede yapılıyordu. Fransa'da, İngiltere'de, İtalya'da, işgal altındaki Almanya'da, her yerde. Bunun amacı sadece planın tanıtılması için değil, Avrupa'daki Sovyet yayılmacılığına karşı bir kalkınma ve korunma sistemi oluşturmaktı. O arada Fransa ve İtalya gibi Batı Avrupa ülkelerindeki yasal komünist partilerinin propagandasını etkisiz kılmaktı. Tabii Amerika'yı yönetenlerin bu siyasi amaçlarının yanında ekonomik amacının da var olduğu muhakkaktı. Marshall planı sayesinde sadece Avrupa'nın savaştan çıkmış ülkelerinin değil, Amerika'nın her alandaki üreticileri de kalkınma imkanı buluyorlardı. Yardımın büyük bölümü Amerika'da üretilen malların gönderilmesiyle gerçekleşiyordu. Bunlar planın uygulaması için Amerikan bütçesine konulan paralarla satın alınıyordu. Ama Amerika'nın iç ekonomisine büyük bir canlılık getiriyordu. Bu gelişmeden yardım kapsamına girmeyen Amerikan malları da faydalanıyordu. Marshall yardımıyla birlikte onlar da tanıtılmış oluyordu. Onlara başka ülkelerden yönelen talep hızla artıyordu. Ayrıca Amerika'nın Avrupa ülkeleriyle yaptığı anlaşmalarla Amerikan mallarının o ülkelere ithal edilmesi kolaylaşıyordu. Türkiye'de biz bunu kendi iç piyasamızdaki değişimleri görerek izliyorduk. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce ve savaş sırasında yerli malı kullanmamız esastı. Ama bir de Türkiye'de üretilmeyip ithal edilen mallar vardı ki onlar arasında en güvenilenleri Alman mallarıydı. Sağlamdır, dayanıklıdır, hesaplıdır diye bilinirlerdi. Biz bunu telefonken marka radyomuzdan biliyorduk. Gerçekten öyleydi. İngiliz mallarının da bazısının ünü yaygındı. Asılacaksan İngiliz ipiyle asıl sözü o dönemlerden kalma bir Türk atasözüydü. Savaştan sonraki durum ise tamamen başkaydı. Alman malı zaten tarihe karışmış. Almanya ihracata yönelik mal üretmek şöyle dursun, bombalarla yıkılmış şehirlerindeki enkazı bile kaldıramıyor. Hadi o savaş mağlubu bir ülke. İngiltere güya savaşın galibi ama o da hala savaştaki kayıplarının etkisinden kurtulup belini doğrultamamış. O da Almanya gibi bizim gibi Marshall yardım alan ülkelerden biri. İhraç malları üretimini yeni yeni canlandırıyor. Alman mallarının da İngiliz mallarının da vaktiyle Türkiye'ye mal ihraç eden tüm öteki ülkelerin mallarının da yerine artık hızla Amerikan malları alıyor. Sadece Marshall yardımıyla hediye gibi gelen traktörler değil, piyasada parayla satılan radyo, buzdolabı, otomobil gibi dayanıklı tüketim malları arasında da Amerikan markalı olanlar rakipsizleşiyor. Gümrük indirimlerinden de faydalanıyorlar ama zaten onlarla rekabet edebilecek ürünler daha ortaya çıkmamış. Reklamlarında Amerikan malı oldukları kalite güvencesi olarak özellikle belirtiliyor. Türkler dünya durdukça. Durum başka alanlarda da böyleydi. Amerikan filmi zaten savaşın son döneminden beri rakipsiz hale gelmişti. Onu kısa bir süre içinde Amerikan müziği izledi. Bing Crosby gibi, Judy Garland gibi sahne sanatçılarının filmlere de yansıyan şarkılarının sözleri olmasa da melodileri bilinir oldu. Aranjman lafının çıkışı da o sıralardadır. Bu Amerikan şarkılarını sözlerini Türkçeleştirerek söylemek demekti. Mesela Amerikan kovboyları Aslan Cinotri, Cinotri'nin yumrukları demir gibi. Aranjmanlara Türk müzikçilerinin Türkçe yazılmış sözlerle Amerikan müziğini andıran besteler yapması izleri. Daha sonraki yıllarda Amerika'ya doğrudan doğruya hitap eden şarkı sözleri de yazılacak, bestelenecekti. Biri Elia Kazan'ın ünlü romanının ve filminin adı gibiydi. Amerika, Amerika. Amerika, Amerika, Türkler dünya durdukça, beraberdir seninle hürriyet savaşında. Bunu zamanın ünlü solistlerinden Celal İnce vardı, onun sesinden işitecektik. Hikayesini daha sonra anlatacağım. Ama daha önceleri bazı Amerikan filmleri için yazılmış şarkılar da vardı. Biri galiba Betty Grable'ın söylediği America I Love You'ydu. O da yarı İngilizce, yarı Türkçe söyleniyor, çalınıyordu. Özetle Truman yardımıyla başlayan süreç içinde Türkiye'nin siyasi, ekonomik, ticari, kültürel, hatta müzikal hayatındaki Amerikan etkisi giderek artıyordu. Tabii her etkinin bir tepkisi olur. Amerikan etkisinin bu kadar hızla ve yaygın şekilde artmasına karşı artık bu kadar da fazla diyenler çok oluyordu. Amerikalılar iyi ama komünistlik daha iyi. Benim lise son sınıfa geçmiş bir genç olarak bu gelişmelerin başlangıcındaki duygularıma gelince, bir dönem bir çocukta komünizmi merak etmeye başladığımı belirtmiştim. Ama yukarıda anlattığım gibi kapitalist Amerika'nın bir denizcisiyle diyalog kurmaktan da memnundum. 1948 yılında henüz daha Rus tanımamıştım. Bir Rus'a rastlasam onunla konuşmaktan da memnun olurdum. Bunu kendime karşı da başkalarına karşı da izah ederken tutarlıydım. İnsanlar ayrı, devletler arasındaki karşıtlıklar ayrı. Devletlerin politikaları ne olursa olsun insanlar arası ilişkiler bundan etkilenmemeliydi.